Ayrım 15. Yaşlı Kadının Anlatısı. Ey Şahım! Bu genç kızların şu dünyanın aşağılanması gereken ibret verici şeyleri hakkında söylediklerini işitmiş bulunuyorsun. Ben cetlerimizin en yüceleriyle ilgili olay ve davranışlardan bildiklerim hakkında konuşacağım. Anlatırlar ki, Tanrı'nın lütfu üzerine olası büyük İmam-ı Şafii geceyi üçe bölermiş. İlk bölümü okumak için, ikinci bölümü uyku için, üçüncü bölümü de ibadet için olmak üzere. Ve yaşamının sonuna doğru artık uykuya hiç yer vermeden bütün gece uyanık kalmış. Tanrı'nın koruması üzerine olası aynı İmam-ı Şafii demiştir ki, yaşamımın 10 yılı süresince acıkınca arpa ekmeğinden başka hiçbir şey yemedim. Çünkü çok yemek her durumda zararlıdır. Beyni kütleştirir, yüreği katılaştırır, zihinsel melekeleri yok eder. Uyku ve tembellik getirir ve geri kalan tüm gücü ortadan kaldırır. Genç İbni Fuat bize şu öyküyü anlatmıştı. İmam-ı Şafii'nin orada eğleştiği sırada Bağdat'ta bulunuyordum. Abdest almak için bir gün ırmak kıyısına inmiştim. Öylece çömelmiş abdest aldığım sırada peşindeki sessiz bir kalabalıkla bir adam ardımdan geçti ve bana "Ey genç adam, abdest almaya özen göster. Tanrı da sana özen gösterir," dedi. Dönüp ardıma bakınca uzun bir sakalı olan yüzü nurlu genç bir adam gördüm. Hemen aceleyle abdest almayı tamamlayıp ayağa kalktım ve onu izledim. Beni görünce bana doğru yönelip "Bana herhangi bir şey sormak ihtiyacı mı duydun?" diye sordu. Kendisine "Evet ey saygın peder, Tanrı'ya bağlanma yolunun ne olduğunu bana öğretmeni isterdim," dedim. Bana "Kendini tanımayı öğren. Ancak o zaman davranışında özgür olursun ve ancak o zaman tüm arzularını yerine getirebilirsin. Ancak komşuna zarar vermemek koşuluyla," dedi ve yolunu sürdürdü. Bunun üzerine onu izleyenlerden birine "Kim bu zat?" diye sordum. Bana "İmam Muhammed bin İdris Üşşafi'dir," dedi. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 84. gece olunca söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şahım. Yaşlı kadın sözünü şöyle sürdürmüş. Anlatırlar ki Halife Ebu Cafer-ül Mansur, Ebu Hanife'yi kadı atamak ve kendisine yıllık 10.000 dirhem maaş bağlamak istemiş. Ancak Ebu Hanife, halifenin maksadını anlayınca sabah namazını kılmış, sonra beyaz bir giysiye bürünmüş ve hiçbir söz etmeden oturmuş. O sırada halifenin adamı içeri girip kendisine peşin olarak 10.000 dirhem ödemek ve atanma haberini vermek istemiş. Ama görevli kişinin bütün konuşmalarına Ebu Hanife hiçbir yanıt vermemiş. Bunun üzerine görevli ona, "Sana getirdiğim bu paranın tümünün yasal ve kitabın kavlince edinilmiş bulunduğundan güvenin olsun," demiş. Bunun üzerine Ebu Hanife ona, "Gerçekten bu para yasaldır. Ama Ebu Hanife asla zorbaların uşağı olamaz," demiş. Ve bu sözleri söyleyen yaşlı kadın, "Ey Şah, bizim eski bilgelerimizin yaşamlarından daha pek çok dikkate değer örnekler aktarmak isterdim. Ama işte gece yaklaşıyor ve de kulları için Tanrı'nın daha pek çok güzel günleri vardır," diye eklemiş. Ve saygın yaşlı kadın geniş yeldirmesini yeniden omuzlarına örtmüş ve 5 genç kızın oluşturduğu topluluğa karışmış. Burada Vezir Dendan, Şah Davül Mekana ve perdenin arkasındaki kız kardeşi Nusret'e yaptığı anlatısını bir an için kesmiş. Fakat birkaç saniye sonra yeniden söze başlamış. Rahmetli babam Şah Ömer Ünneman, bu öğretici anlatıları işitince bu kadınların çok güzel ve bedence de ruhça da gelişmiş bulunmalarının yanında çağlarının en kusursuz kişileri olduğunu anlamış ve onlara yakışık alacak hangi yaklaşımda bulunacağını bilememiş ve tüm olarak güzelliklerinin büyüsü altında kalmış ve aynı zamanda onları yanında getiren saygın yaşlı kadına büyük bir saygı duymuş. Ve bu arada onlara oturmaları için vaktiyle Kayseriye Ecesi Abriza Ece'ye ait olan daireyi vermiş. Ve bunu izleyen 10 günlük süreyi haberlerini almak ve hizmette kusur edilip edilmediğini kendi gözleriyle görmek için dairelerine uğramakla geçirmiş. Ve her gidişinde yaşlı kadını gündüzleri oruç tutarak, itikafa çekilerek, yani derin dinsel düşüncelere dalmak için bir kenara çekilmek, ibadet ederken bulmuş. Onun kutsallığından o denli etkilenmiş ki, bir gün bana, "Ey vezirim, sarayımda böylesine hayranlık uyandıran bir azizenin bulunması ne hayırlı bir olaydır. Ona karşı saygım sonsuzdur ve de bu kızlara duyduğum sevgi sınırsızdır. Konukseverliğimizi göstereli 10 gün geçtiğine göre, benimle birlikte gel de bu yaşlı kadını görelim ve iş üzerinde görüşerek bu genç kızlar, göğüsleri yuvarlak bu bakireler için bize ne gibi bir bedel önerdiğini öğrenelim," dedi. Bunun üzerine konuklara ayrılan daireye gittik. Baban yaşlı kadına meseleyi açtı. O da kendisine, "Ey Şah, bil ki bu genç kızların değeri sıradan alım-satım koşullarının dışında koşullara bağlıdır. Zira değerleri altınla, gümüşle ya da mücevherle karşılanmaz," dedi. Bu sözleri duyan baban çok şaşırdı ve kendisine, "Ey saygın hatun, bu kızların satış değeri neye bağlı öyleyse?" diye sordu. Kadın da, "Sana bunları ancak tek bir koşulla, gündüzlerini itikafa çekilerek ve oruç tutarak, gecelerini uyanık ve ibadetle geçirerek bir aylık bir süreyi tamamlarsan satarım. Ve tam bir riyazetle, yani her şeyden çekinerek, geçecek bu ayın sonunda, bedenin arınıp bu kızlardan herhangi birinin bedeniyle birleşmeye layık olunca, onların tatlılıklarından tüm olarak yararlanabilirsin," diye yanıtladı. Bunun üzerine babanın yaşlı kadın için duyduğu saygı ve etkilenme doruğuna ulaştı ve sınır tanımaz oldu. Ve hemen onun koşullarını kabullendi. Yaşlı kadın da ona, "Kendi bakımımdan riyazete dayanman için ben de dualarım ve dileklerimle sana yardımcı olacağım. Şimdi bana su dolu bakır bir maşrapa getir," dedi. Bunun üzerine baban ona içi saf suyla dolu bir maşrapa sundu. O da bakışlarını bu maşrapaya yönelterek, "Bir saat kadar hiçbirimizin tek bir sözcüğünü anlamadığı, bilinmeyen bir dille dualar okuyup üfledi. Sonra maşrapanın ağzını ince bir kumaş parçasıyla sardı ve bunu kendi mühürüyle mühürledi. Ve ona, "Riyazetinin ilk 10 günü sona erince, kumaşın mührünü çözüp seni güçlendirecek ve geçmiş tüm kirlerinden arındıracak olan bu kutsal suyu içerek oruç bozarsın. Ve şimdi ben, göze görünmeyen kişiler olan kardeşlerime gidip bulacağım. Çünkü çok var ki onları görmedim ve 11. günün sabahında gelip seni göreceğim," diyerek bunu babanın önüne koydu. Ve yaşlı kadın bu sözleri söyledikten sonra babana barış dileyip oradan ayrıldı. Bunun üzerine baban maşrapayı alıp ayağa kalktı ve saraydan tüm olarak soyutlanmış, içinde eşya olarak sadece o bakır maşrapa bulunan bir hücre seçti. Ve riyazet ve itikaf için ve bu genç kızların bedenlerine yaklaşabilmek üzere gerekli saygınlığı kazanabilmek için kendini buraya kapattı. Sonradan anladığımıza göre kapıyı da içeriden kilitleyip anahtarı cebine sokmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 85. gece olunca demiş ki, ve kapıyı içeriden kapayıp anahtarı cebine sokmuş ve hemen oruç tutmaya başlamış. Ve 11. günün sabahı gelince Şah baban maşrapayı almış, ağzındaki hafif kumaşın mührünü çözmüş ve onu dudaklarına götürüp bir dikişte içmiş. Ve hemen bedeninde genel bir ferahlık ve içinde büyük bir tatlılığın etkileşimini duymuş. Ve henüz maşrapadan suyu alıp bitirmişken hücrenin kapısı vurulmuş. Ve kapı açılınca yaşlı kadın elinde muz ağacının taze yapraklarından yapılmış bir paketle içeri girmiş. Bunun üzerine baban ona saygı sunmak üzere ayağa kalkmış. Ve kendisine, "Hoş geldin sayın anamız," demiş. Kadın da ona, "Ey Şah, göze görünmeyen kişiler selamlarını bildirmek üzere beni sana yolladı. Çünkü onlara senden söz ettim. Seninle dostluğumuzdan çok sevinç duydular. Ve yine dileklerinin bir belirtisi olarak sana, cennetin siyah gözlü bakirelerinin parmaklarıyla yapılmış, lezzetli reçeller içeren muz yapraklarıyla örtülü bu paketi yolladılar. 21. gün geldiği zaman muz yapraklarını kaldırıp bu reçelleri yiyerek orucunu bozarsın," demiş. Bu sözleri işitince baban son kertede kıvanç duymuş ve göze görünmeyen kişiler arasından bana kardeşler sağlamış olan Tanrı'ya şükürler olsun," demiş. Sonra yaşlı kadına çok teşekkür edip ellerini öpmüş ve hücrenin kapısına kadar gelerek büyük bir saygıyla onu selametlemiş. Böylece yaşlı kadın daha önce ona söylediği gibi 21. günde gelmekte kusur etmeyerek babana, Ey Şah, bil ki göze görünmeyen kardeşlerime genç kızları sana armağan olarak sunmak niyetinde olduğumu bildirdim. Şimdi sana duydukları dostluktan ötürü buna çok sevindiler ve de senin ellerine teslim etmeden önce onları, soluklarını onların üzerine üflesinler ve senin başını döndürecek hoş kokular saçsınlar diye göze görünmeyen kişilerin yanına götüreceğim. Onlar da sana göze görünmeyen kardeşlerim tarafından kendilerine verilmiş olan arzın bağrından kopmuş bir hazine getirecekler demiş. Babam bu sözleri işitince üstlendiği tüm zahmetler için ona teşekkür etmiş ve ona "Gerçekte bu biraz fazla oluyor. Arzın bağrından kopmuş hazineye gelince onu kötüye kullanmaktan gerçekten korkarım." demiş. Ama kadın buna gerektiği gibi bir yanıt vermiş. Baban da ona "Kızları bana ne zaman getirmeyi düşünüyorsun?" diye sorunca kadın 30. günün sabahında orucunu tamamlayıp bedence bu riyazetle paklanmış olunca her biri senin imparatorluğun değerince olan bu genç kızlar, onlar da kendi bakımlarından bir Yasemin saflığına bürünüp tamamen senin olacaklar demiş. O da, o bu doğru işte diye yanıt vermiş. Kadın ona, haremdeki kadınlarının içinde en çok beğendiğin başka bir kadın varsa, onu da benim ellerime teslim edersen, genç kızlarla birlikte onu da yanıma alır ve göze görünmez kişiler olan kardeşlerimizin saflaştırma lütuflarından onun da nasiplenmesini sağlarım demiş. Bunun üzerine Şah baban ona, sana ne kadar teşekkür borçluyum. Gerçekten sarayımda sevdiğim Safiye adlı Rum asıllı bir kadın var. Konstantiniyeli Afridonios'un kızıdır kendisi. Allah bana ondan iki çocuk bağışladı. Ama ne yazık ki yıllar var ki onları yitirdim. Onu da birlikte al ey saygın hatun. Böylece göze görünmez kişilerin lütfu ona da nasip olsun ve o da onların delaletiyle izlerini tüm olarak yitirdiğimiz çocuklarını yeniden elde etsin demiş. Bunun üzerine yaşlı kadın ona, kuşkusuz yardım ederim, bana acele Safiye Ece'yi getirt demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 86. gece olunca, demiş ki, bunun üzerine yaşlı kadın bana hemen Safiye Ece'yi getirt demiş. Şah da derhal annen Safiye Ece'yi getirtmiş ve onu hemen genç kızlara katan yaşlı kadın bir an için kendi dairesine gitmiş ve geriye üstü mühürlenmiş bir bardakla dönmüş. Ve bu bardağı Şah Ömer Ünnema'na vererek ona 30. günün sabahında orucun biter bitmez hamama yıkanmaya git. Ve bu hücreye dinlenmek üzere geri döndüğünde ruh temizliğini tamamlayacak ve şahane genç kızları bağrına basman için uygun duruma gelmeni sağlayacak olan bu bardaktakini iç. Şimdilik Tanrı'nın barışı, bağışlaması ve kutsaması senin üzerine olsun ey oğlum demiş. Ve yaşlı kadın genç kızlar ile anneni alarak uzaklaşmış. Böylece Şah orucunu 30. güne kadar sürdürmüş. Ve 30. günün sabahında kalkmış, hamama gitmiş ve yıkanması bitince hücresine dönmüş ve kendisini kimsenin rahatsız etmemesini tembih etmiş. Ve hücresine girdikten sonra kapısını kendi üzerine içeriden kilitlemiş ve bardağın ağzındaki mührü kaldırmış ve içindekini dudaklarına götürerek içtikten sonra dinlenmek üzere uzanmış. Bizlere gelince, o günün riyazetin son günü olduğunu bildiğimizden akşama kadar ve sonra geceleyin ve ertesi gün öğleye kadar bekledik. Kendi kendimize muhtemelen Şah geçirdiği bunca uykusuz geceden sonra derin bir uykuya dalmıştır diye düşündük. Ama Şah kapıyı açmamakta direnince kapıya yaklaştık ve seslendik. Kimse yanıt vermedi. Bu sessizlikten çok korkarak kapıyı kırmaya ve içeri girmeye karar verdik. Ve de girdik. Şah ortalıkta görünmüyordu. Sadece parçalanmış etlerini ve dağılmış ve kararmış kemiklerini bulduk. Bunu görünce hepimiz bayılmışız. Yeniden kendimize geldiğimizde bardağı elimize alıp inceledik ve kapağındaki bir kağıtta şunların yazılı olduğunu gördük. Kötü adam üzüntü esinlemez. Ve bu kağıdı okuyan her kişi bilmelidir ki, hükümdar kızlarını baştan çıkarıp onların ırzına geçenlerin cezası böyle olacaktır. Bu adamın durumu da böyledir. Oğlu Şarkan'ı, kralımızın kızı Bahtsız Abriza'yı ülkemizden kaçırtsın diye yolladı. Ve onu alıp bakire bedenini kirletti. Sonra da onu kara bir köleye verdi. O da en kötü hakaretlerde bulunduktan sonra onu öldürdü. Ve şimdi bir şaha yakışmayan bu davranışından ötürü Şah Ömerü'n-Neman artık yok oldu. Ve onu öldüren ben, adı felaketler anası olan yürekli ve intikamcı kişiyim. Bunu okuyan kafirler olarak, ey sizler hepiniz, biliniz ki sadece şahınızı öldürmekle kalmadım. Konstantiniyeli Afridonios'un kızı olan Safiye Ece'yi de yanıma aldım. Onu da babasına geri vereceğim. Sonra da silahlanarak geri gelecek, size saldıracak, evlerinizi yıkıp son bireyinize kadar hepinizin kökünü kazıyacağız. Ve yeryüzünde haça tapan biz Hristiyanlardan başka kimse olmayacak. Bu kağıdı okuyunca felaketimizin tüm dehşetini kavradık. Ve ellerimizle yüzlerimizi dövdük. Uzun uzun ağladık. Ama gözyaşlarımız neye yarardı artık? Çünkü onarılmaz olan olup bitmişti. Ve o zaman ey şah, ordu ve halk, rahmetli Şah Ömerü'n-Neman'ın yerine tahta geçecek kimsenin seçiminde anlaşmazlığa düştü. Ve bu anlaşmazlık bütün bir ay sürdü. Bu sürenin sonunda senin varlığından hiç haber alınamadığı için Şam'da bulunan Emir Şarkan'ın hükümdar seçilmesi kararlaştırıldı. Ama Allah seni yolumuza çıkardı ve olması gereken oldu. Ve de ey şah, baban Şah Ömerü'n-Neman'ın ölümü böyle oldu. Büyük Vezir Dendan, Şah Ömerü'n-Neman'ın ölümünün öyküsünü bitirince mendilini çıkarmış ve ağlamaya başlamış. Şah Dabül Mekan'da ipek perdenin ardında bulunan Nüset Ece'de ağlamaya koyulmuşlar. Ama mabeyinci ilk olarak gözyaşlarını kurutup Dabül Mekan'a, ey şah, aslında bu gözyaşları hiçbir şeye yaramaz. Artık sen cesaretini toplayıp yüreğini pekiştirerek ülkenin yararlarını gözetmelisin. Ve zaten rahmetli baban sende yaşamını sürdürecek. Çünkü babalar kendilerine yaraşan çocuklarda yaşarlar demiş. Bunun üzerine Dabül Mekan ağlamayı kesmiş ve saltanatının ilk toplantısını yapmaya hazırlanmış. Bu münasebetle kubbe altında tahtına oturmuş. Mabeyinci yanında ayakta, Vezir Dendan önünde, silahlı kişiler de tahtın gerisinde, emirler ve ülke ileri gelenleri de her biri mevkiine göre yöresinde yer almışlar. Bunun üzerine Şah Dabül Mekan, Veziri Dendan'a, babamın kasalarında ne varsa bana sayımını yap demiş. Vezir Dendan da işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş ve hazinenin kasalarında para, değerli eşya ve mücevher olarak ne varsa sayımını yapmış ve ayrıntılı listeleri kendisine sunmuş. Bunun üzerine Şah Dabül Mekan ona, ey babamın veziri, benim idaremde de aynı şekilde büyük vezir olarak görevini sürdüreceksin demiş. Vezir Dendan da Şah'ın önünde yeri öpmüş ve ona uzun ömürler dilemiş. Bunu izleyerek Şah mabeyinciye, Şam'dan birlikte getirdiğimiz servete gelince bunu orduya dağıtmamız gerekir demiş. Öyküsünün burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 87. gece olunca demiş ki, bunun üzerine mabeyinci Şam'dan getirilen serveti ve görkemli şeyleri içeren kasaları açmış. Ve içlerinde hiçbir şey bırakmayarak ve de en güzel şeyleri komutanlara ayırarak tamamını orduya dağıtmış. Ve tüm komutanlar önünde yer öperek Şah'ın yaşamı üstüne hayırlı dileklerde bulunmuşlar. Ve kendi aralarında asla böylesi cömertlik görmemiştik demişler. Ve işte ancak o zaman Şah Dabül Mekan hareket işareti vermiş ve hemen çadırları kaldırmışlar. Ve Şah ordusunun başında her yanı süslenmiş olan Bağdat'a girmiş. Tüm halk kapı ve pencerelere çıkmış. Ve Şah'ın geçtiğini gören kadınlar keskin sevinç çığlıkları koparmış. Ve Şah sarayına çıkmış. Orada ilk yaptığı iş saray katibini çağırtıp ona Şam'daki kardeşi Şarkan'a hitap eden bir mektup yazdırmak olmuş. Bu mektup baştan sona kadar her şeyin ayrıntılı anlatımını içeriyormuş. Ve sonunda da mektubu sözcü sözcüğüne şöyle başlamış. Ve senden ey kardeşim, mektubumu aldığında gerekli hazırlıkları yapıp ordunu geliştirerek kuvvetlerini bizimkilerle birleştirmeni rica ediyoruz. Böylece bizi tehdit eden kafirlerin üzerine kutsal bir savaş açar ve babamızın öcünü alır ve yıkanması gereken kanı yıkarız. Sonra mektubu katlamış ve kendi mührüyle mühürlemiş. Vezir Dendan'ı çağırarak, ey büyük vezir, kardeşim nezdinde bunca önemli bir görevi yerine getirmeye yetenekli ancak sen varsın. Sen onunla çok nazik ve çok tatlı bir eda ile konuş ve benden yana da ona, Bağdat tahtını kendisine bırakmaya ve Şam valiliğini onun yerine üzerime almaya hazır bulunduğumda söylersin diyerek mektubu ona vermiş. Bunun üzerine vezir Dendan hemen harekete hazırlanmış ve o akşam Şam'a gitmek üzere yola çıkmış. Onun yokluğu sırasında Şah Davül Mekan'ın sarayında son derece önemli iki olay yer almaktaymış. İlki, Davül Mekan yaşlı hamam külhancısı dostunu çağırtmış ve onu onurlar ve ünvanlarla donatmış. Ve Acem ve Horasan'ın en güzel halılarını yaydırdığı tek başına yaşayacağı bir saray vermiş. Bu öykünün anlatılması boyunca bu iyi yürekli külhancıdan uzun uzadıya söz edilecektir. İkinci olaya gelince, o da şu. Şah Davül Mekan'a tabilerinden biri tarafından 10 güzel esireden oluşan bir armağan yollanmış. Bu kızların arasından güzelliği tüm tanımlamalara meydan okuyan biri, Şah Davül Mekan'ın hoşuna gitmiş ve onu alarak hemen birlikte yatmış. O da bu birleşmeden o anda hamile kalmış. Bu öykünün akışı içinden bu olaya geri döneceğiz. Vezir Dendan'a gelince bir süre sonra geri dönmüş ve Şah'a yapılan çağrıyı kardeşi Şarkan'ın çok uygun biçimde dinlediğini ve bu çağrıya cevap olarak ordusunun başında yola çıkmış olduğunu bildirmiş. Ve de şimdi çıkıp onu karşılamak gerekir diye eklemiş. Şah da hiç kuşkusuz ey vezirim yanıtını vermiş. Ve Bağdat'tan çıkarak bir günlük yol alıp konaklamasını yapmadan Emir Şarkan'ın ordusu keşif kolu önde olmak üzere belirmiş. Bunun üzerine Davül Mekan daha önce davranarak kardeşini karşılamaya çıkmış ve onu görür görmez atından inmek istemiş. Fakat Şarkan uzaktan ona bunu yapmaması için ricada bulunmuş ve ilkin kendisi yere atlayarak yine de atından inmiş olan Davül Mekan'ın kollarına atılmaya koşmuş. Uzun uzadıya ağlayarak birbirlerine sarılmışlar ve birbirlerine babalarının ölümü dolayısıyla teselli edici sözler söyledikten sonra birlikte Bağdat'a dönmüşler. Ve zaman yitirmeksizin ülkenin her yanından savaşçılar çağrılmış. Bunlar kendilerine vaat edilen ganimet ve lütufları da göz önünde tutarak çağrıya yanıt vermekte gecikmemişler. Ve savaşçıların akını bir ay sürmüş. Bu süre içinde Şarkan, Davül Mekan'a tüm öyküsünü anlatmış. Davül Mekan da aynı şekilde kendi öyküsünü. Ama özellikle hamam külhancısının hizmetlerini iyice belirterek Şarkan da ona, bütün bu bağlılığından ötürü bu erdemli adamı herhalde çoktan ödüllendirmişsindir değil mi diye sormuş. Davül Mekan'da yanıt vererek, anlatısının burasında Şehrazat gün doğduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. 15. ayrımın sonu, sayfa 171.